Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Ben Deniz Ahmet Taş getiren, muhterem Ali Rıza Temel hocamla birlikteyiz. Müslümanların meseleleri başlığı altında sohbet ediyoruz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Nasılsınız? Afiyet olsun
inşallah. Elhamdülillah. Hamdolsun. Hamdolsun.
Allah afiyet versin
amin,
hocam.
Amin.
Hocam bugün Müslüman ve şiddet, Müslüman ve terör konusunu konuşalım diye düşünüyorum. Evet. Hemen hemen dünyanın gündemi bu evet. iki üç kelime etrafında evet. dönüyor denebilir ve bizler böyle bir denklem kurulmasından son derece rahatsız oluyoruz.
Evet.
Yani İslam'a bir şekilde terör izafe edilmesinden, şiddet izafe edilmesinden, İslam gibi bir sulh, güven, evet. barış dininin böyle nitelenmesinden, İslam dünyasının bu tarz olayların cereyan ettiği alanlar haline gelmesinden
evet.
Yani son derece rahatsız oluyoruz. Bu din bu bedeli ödememeli. Müslümanlar böyle bir bedel ödememeli gibi düşünüyoruz. Yani siz de baktığınızda ne diyorsunuz? Yani böyle bir gündem mesele edinilip konuşulmalı mı? Önce oradan başlayalım. Yani sizin dünyanıza bu tarz bir atmosfer nasıl yansıyor? Böyle bir gündem üzerinde her gün bir şeyler yazılması, çizilmesi nasıl yansıyor? Oradan başlayalım isterseniz.
Efendim ben de dinleyenlere saygılarımı, selamlarımı sunuyorum. Dediğiniz sanki iftiraya uğramış bir kimse gibi hissediyorum kendimi.
Evet.
Hani barış olan, silim olan, selam olan bir din. Ayet-i kerimede ya eyyühellezine amenü dhulü fissilmi kâfe. Ey iman edenler toptan sulhe, barışa girin, İslam'a girin. Efendim İslam tabii cennetin bir adı da Darüsselam'dır biliyorsunuz. Selam,
evet.
barış yurdu. Bizim ilk sözümüz selamdır. Esselamu kablel kelam derler. Selam kelamdan öncedir. Efendim ayrılırken de selam, kavuşunca da selam. Vallahu yed'u ila darüsselam. Allah sizi barış yurduna, selamet evine çağırıyor. Selam. Yani Yahudiler de şalom derler. O selamdır hı hı. aslı. En çok sevdiğim kelimelerdendir bu selam. Bizim apartmanın adını da selam koydurdum ben.
Evet, güzel.
Bir ticarethane açtılardı. Ne koyalım ona da selam. Selam çok güzel efendim. Ama böyle bir din maalesef şimdi terör, şiddet, böyle bir cinayet şeysi gibi sunuluyor. Bu hani iftiraya uğramış gibiyim. Böyle İslam gibi bir dinin böyle bir şey altında bulundurulması doğrusu insana zor geliyor. Ama maalesef karşı tarafı karşısında bizi zor durumda bırakan bizim Müslüman geçiren insanların da tavırları buna çanak tutuyor diyelim. Bu cehaletten kaynaklanabilir ki öyledir. Bazen kasıt ihanet de vardır bunun içinde. Batı dünyaya karşı böyle bir imaj vermek için bizim içimizden tezgahladığı insanlar da mutlaka vardır. Hani Yavuz hırsız ev sahibini hırsız çıkarırmış.
Evet.
Yani bunlar aslında şiddet dediğimiz zaman bunu Batı hatta bir tabir vardır. Felix culpa derler. Kutlu cinayet. Onlar cinayeti bile kutsayan bir anlayış vardır şeyde. İşte ben bir 15 gün evvel falan bir Viyana'da bir ziyaretimiz olmuştu. Orada bir şey işkence müzesine götürdüler.
Evet.
O şiddet aletlerini gördük.
Evet.
Böyle şiddet, eziyet bizde böyle bir şey olmaz. Çünkü Peygamber Efendimiz hatta efendim bahsetmiş miydik geçen sohbetlerimizde bir hadis-i şerifte İza kateltum fe ahsinul kıtle.
Evet,
öldürdüğünüz zaman
evet.
güzel acıtmadan müsle yoktur mesela.
böyle yani ölenin
azalarını falan kesmek işkence yapmak, eziyet. Kurban keserken bile öyle. Yani bu şiddet biliyorsunuz sözlü şiddet oluyor, fiili şiddet oluyor.
Hocam şuraya şey yapsak, acaba bunun propaganda boyutu ne kadardır? Hani bir belki bu var mı? İslam adına şiddet uygulayan, terör uygulayan var mı sorusunun üstünde durabiliriz. Evet. Bir de ya bu belki de bir propaganda boyutu da var. Yani İslam'da şiddeti iç içe göstererek, dünyada böyle bir atmosfer oluşturarak insanların İslam'a yönelişini engellemek.
Evet, evet.
O tarzda da bir şey malum, şöyle bir şey. Mesela Sovyetler dağıldıktan sonra yani insanların İslam'a yönelişi arttı. Batı'daki o materyalist, maddeci yapı, böyle ruhun devreden çıkarılması İslam'a yönelişi artırdı. Onun önünü kesmek için mi?
Böyle bir
buna
imaj,
ne dersiniz? O da
bir imaj oluşturulması diyorsunuz.
Evet.
Evet. Mesela bu 11 Eylül müydü?
Evet.
İkiz Kuleler hadisesi efendim. Şimdi tabii böyle bir imaj oluşturulması doğrudur. Yani İslam'a karşı ilgiyi azaltmak, onun önünü kesmek için böyle bir çalışma mutlaka var ama bizim
etkili
böyle
de oldu mu acaba bu propaganda, bu temanın şeyi, ne dersiniz hocam?
Yani dünyada işte Müslüman deyince bir terörist akla geliyor. Bu imajı maalesef yerleştirdiler. Yalnız şimdi bizim izahta, şimdi diyelim ki görüntüler, işte bazı işte IŞİD'dir filandır, bunlar çıkıyorlar efendim, işte ellerinde bıçak, bir de Allahu Ekber diye Müslümanın da maalesef Müslümanı cehaletten kaynaklanan işte taassup dediğimiz bu mezhebi oluyor, başka ırkı oluyor vesaire, tahrik edildiği zaman insanlar şeye gelebiliyor, hani öfkenin mantığı olmaz diyorlar.
Evet.
Muhakemesiz böyle şeylere alet edilebiliyor. Ama dediğimiz gibi bir, yani bunu belki dünya gündeminde bizi suçlu konuma düşürecek bizden kaynaklanan tavırlar olabilir cehaletten, ama bu bir imaj şeysi, operasyonu demek mümkün. Çünkü bizim kendi tarihimizde de oldu bu. Tarihte mesela bir Kubilay hadisesi, değil mi?
Evet.
Menemen hadisesi. Şimdi mesela Müslüman sakal bırak diyor. Eroinman bir adam. Veriyorlar eline destereyi. Bir adamı feda ediyorlar. Kubilay'ı destereyle kestiriyorlar. Ha, bunu Müslüman yaptı diyorlar.
Evet.
Yani onu yapan adam Müslüman mı değil mi? Hani araştırdığınız zaman onun bir eroinman olduğu çıkıyor mesela.
Evet.
İşte dediğimiz gibi ya bir şey tezgahlanıyor, faturası bize çıkarılıyor. Şimdi tabii şimdi bunu kullananlar suçlu ama buna alet olmak, bir de gerçekten hani böyle ibadet yaptığına, Allah rızası için iş yaptığına inandırılmış şeyler de var bizde. Yani kardeşini resmen, işte bizim tarihte de böyle, mesela bir Cemel olayı, Sıffin olayı, Kerbela olayı, değil mi?
Evet, evet.
Yani illa bunu dış tezgah olarak da tamamını öyle izah etmek mümkün değil. Yani insanlar tahrik edildiği zaman, aldatıldığı zaman çok kolay birbirine düşürülebiliyor. Bizim kendi yaşadığımız dünyada da bugün de bile var bu. Yani yan yana namaz kıldığımız insanların bile, değil mi, böyle yanlış şeylerle, propagandalarla efendim birbirimize dille en azından şiddete düşürüldüğümüz vakidir. Yani bu konuda çok uyanık olmak. Yani onların ekmeğine yağ sürmemek.
Tahlil ede gidelim. Mesela yani diyelim bizde de bu tarz zihinleri bu çerçevede oluşturulmuş insanlar var diyoruz.
Evet.
Yani şiddete yönlendiren,
evet,
yönlendirilen insanlar. Yani oraya baktığınızda mesela neler görüyorsunuz? Eğitimde mi şey var, bilgisizlikte mi var, cehalette mi var? Yani nasıl çıkıyor İslam'ın içinden böyle bir şiddet yorumu, nasıl çıkıyor? Onun arkasında, evet, mesela bizim eğitim müesseselerimiz mi sakatlanmış? Yani İslam'ın o eğitim orijinine ulaşamayan insanlardan mı söz ediyoruz?
Şimdi tabii bu şiddet meselesi, bir defa malum batıda, batı felsefesinde hani insan insanın kurdu derler. Hatta bir Fransız atasözü vardır. Herkes kendisi için, Allah herkes için derler. Yani bir defa materyalist, bencil, egoist bir şey, anlayış, ben merkezli bir dünya, onlara hakim. Şimdi o bize de maalesef intikal etti. Hadi onların kendine göre bu şiddet şeyinin felsefesine rağmen bir sistemleri var.
Onu zaptı rapt altına almışlar.
Almışlar. Evet. Şimdi bizde hem gönül boşluğu var, hem bir de sistem boşluğu var. Bunu şey yapamıyorsunuz, kontrol altına alamıyorsunuz. Bir de eğitim meselesi tabii. Şimdi diyelim ki bizim menakıpte öyle şeyler vardır ki hani İbrahim Ethem Hazretleri mi? Birisi bir yerde dinlenmiş de heybesini, torbasını koymuş bilmem. Hayli mesafe kat ettikten sonra bir bakmış ki bir karınca var şeyde. Eyvah demiş, ben bunu şeyden ayırdım demiş. Şimdi tekrar gitmiş, bu şeyinden nasıl ayrı kalabilir? Şimdi bu merhamet, bakın bu anlayış var. Şimdi şeyde bir Bişir Hafi Hazretlerinin bir şeyi var. Böyle soğuk bir günde titriyormuş kapının önünde. Demişler ki niye titriyorsun? Bak içeriye girsen üşümesen. Demiş ki üşüyenleri hatırladım. Onlara verecek bir şeyim de yok. Bari üşümelerine ortak olayım. Şimdi böyle bir anlayış, gönül, efendim merhamet. Bu böyle bir Müslüman. Bunlar şeylerde veriliyordu eskiden. Bunlar okutulduğu zaman insanların gönüllerinde iz bırakıyordu. Şimdi materyalist, maddeci bir dünya, gemisini kurtaran kaptandır, acımasız. Bu komşuluk ilişkilerinde, böyle arkadaşlık ilişkilerinde, yani bu maddeci, dünyevi, hani seküler bir şey, zihniyet böyle bir şey oluşturdu. Bir de tabii evet, bizim şey olmamız, bu esas bir nokta da, hani bir insan sıkış, çaresiz kaldığı zaman evet, kendini koruma psikolojisi çıkar. Şimdi senelerden beri, yüzlerce yıl biz Batı'nın işgali, sömürgesi altındayız. Bunu bir papazla, bir Ramazan münasebetiyle Mainz kentine gitmiştim, Almanya'nın. O zaman da papaz dedi ki ya bu de çok terörist çıkıyor sizin şeyden filan dedi. Sebebi sizsiniz dedim papaza. Biraz bozuldu, neden dedim. Sömürüyorsunuz dedim. Bu kadar varlık içindesiniz. Müslümanların son lokmasına da göz dikiyorsunuz. Filistin'i işgal ediyorsunuz. İşgal edilmeyen İslam ülkesi kalmadı hemen hemen. Kaynaklarını alıyorsunuz. Size karşı bir tavır oluşuyor. Ne yapalım şimdi yani? Bizim evimiz işgal edilirse, hırsız gelirse savunmayalım mı filan? Bir de bizi bu işe tahrik eden dış şeyler var. İster istemez insanın bir şey haline, ne diyelim, saldırgan, elde olmayarak da bir öfke şeysi oluşuyor. Yani her zaman şimdi insanlardan Habil'in tavrı da beklenemez değil mi? Hani
evet,
ben seni öldürmek istiyorum deyince, Habil biliyorsunuz mülayim bir insan. Sen beni öldürmek için elini uzatırsan ben seni öldürmek için elimi uzatmam. Şimdi bu tamam, Resulullah Efendimiz de öyle buyuruyor. Sen Habil veya Kabil konumunda olmak durumunda kalırsan Habil olmayı tercih et. Çünkü evet, nefsi müdafaa var ama bir katil olmak da çok kötü bir şey değil mi? Bir insana katil demek herhalde en büyük suçlamadır. Yani maktul olmak, evet.
Hocam sanki şöyle bir şey, nefsi müdafaa ile
evet,
yani cinayet arasında da
tabii,
bir fark var.
Mutlaka.
Yani İslam dünyasının o demin bahsettiğiniz, yani kendi kendini savunma,
evet,
diyelim bağımsızlığını savunma,
evet,
ne bileyim sömürülmeye isyan,
evet,
yani milli mücadele,
evet,
ya bunların meşruiyeti meselesi
evet,
var bir.
Evet.
Bir de yani diyelim sivil bir grubu öldürmek var mesela.
Var.
Yani
evet,
bunun tefrik de edilmesi lazım herhalde.
Mutlaka.
Ve orada bir şeyimiz oluyor bizim.
Sıkıntı var.
Bazen kayma oluyor. Değil mi?
İşte doz meselesi. Şeyi aşıran, tayin edemiyoruz. Şey sınırı, efendim, o öfkenin kontrolü olmuyor işte. Hani
evet,
Peygamber Efendimiz pehlivan, efendim, rakibini yenen değil, kızdığı zaman öfkesini evet, yenen var ya. Efendimiz hani birisi bana nasihat ettiğince la tağdab demiş, kızma. Üç defa kızma demiş değil mi?
Evet,
yani
evet,
hakikaten, çünkü öfkenin insanı kızdığı zaman hani kızınca Ne kız yüz kızarır geçince ne kızarır derler. Atasözü hatırlayamadım. Yani mümkün mertebe, hani Resulullah Efendimiz şey olduğu zaman, ayaktaysanız oturun, abdest alın. Yani sakin olmak çok önemli. İnsanın kendisine hakim olması, kendisini kontrol etmesi çok önemli. Ama öyle tahrik edici de şeyler oluyor. Tahrik ediliyorsunuz resmen. Ve bu da bir şeydir bakın. Bizim zaaf noktamızdır. Böyle olmamız isteniyor bir de. Kızdırılmak isteniyor değil mi? İlla zorla suçlu konumuna
yani
düşürülmek istiyoruz.
Yani o papaza siz bir şey dediniz. Evet. Yani bunun suçlusu sizsiniz dediniz.
Evet.
Ama bir süre sonra tepkilerimizi biz kontrol edemediğimiz zaman biz sanki
onu haklı çıkarıyor gibi
oluyoruz.
Evet.
Yani ben şöyle diyorum, mesela Müslüman hani o kendi özgün yapısını kaybediyor hocam. Yani şimdi sanki Müslüman dediğinizde öfke adamı
gibi
öfke adamı gibi, elinde hemen patlamaya hazır bomba gibi, öyle algılanma sonucunu çıkarıyor. Ha, o sizin dediğiniz mesela silm değil mi?
Evet, evet.
Selam adamı, İslam adamı, barış adamı, güven adamı. Yani onun yerine farklı bir insan, Müslüman imajı.
İşte bizi de hep böyle tahrik olacak pozisyonda tutuyorlar biraz da. Konum da zor doğrusu. O şartlar altında, hani normal şartlar altında insan kendine hakim olur da anormal şartlar altında kendini zapt etmesi zor. Yani pozisyonlarımız da biraz İslam aleminin pozisyonu biraz bu öfkeye itiyor insanları, ama buna rağmen yani öfkeyle kalkan işte zararla yatar oturur derler. Yani her şeye rağmen kendimize hakim olmaktan başka da çare yok. Çünkü öbür türlü onların istediği şeye alet olmuş da oluyoruz. Herhalde en büyük savaş öfkemize karşı durmak. Bu da eğitim tabii çok önemli burada. Hani okumuş bir insana telkinle, işte tasavvufi eğitim, terbiyeyle falan bu şey olabilir. Nefse hakimiyet meselesi, ama hiç eğitim görmemiş bir insanın zapt edilmesi, o da
yani
zordur.
Yani mesela bir cihat eğitimi hocam. Yani belki bu tüm bu fiili mücadeleler veya işte şiddet diye nitelenen hadiseler hepsi cihat kavramı çerçevesinde ortaya çıkıyor. Bir ara Diyanet İşleri Başkanımız Mehmet Görmez Hoca bu şeyler çoğalınca, DAEŞ'in eylemleri çoğalınca içtihatsız cihatlar diye bir kavram ortaya atmıştı. Bizim Altınoluk dergisine verdiği mülakatta da ondan bahsetti.
Hatırlıyorum.
Sorduk içtihatsız cihat. Yani ne demek istemiş olabilir Mehmet Görmez Hoca?
Efendim şimdi cihat tabii cehd, gayret anlamındadır. İlla bu harp anlamına gelmez her zaman. Çünkü o kıtal meselesi var, harp meselesi var, onu ifade eden. İçtihat, cihat daha ziyade cehd ki içtihatla da ilgilidir. Mesela ayet-i kerimede ashabı vellezine cahedu fina lenehdiyennehum sübülena. Bizim yolumuzda gayret sarf eden, içtihat edenlere biz yollarımızı açarız, gösteririz. Yani bu daha ziyade fikri cihadı. Çünkü yol açmak, hedef göstermek, problemlerin çözülmesi zihni melekeyle oluyor. Öteki o savaş meselesi, o kıtal diyoruz. Vakatilu o, hatta bakın öyle bile olsa ona da cihat diyoruz, ama gazvede diyoruz filan savaşa. Orada bile bir ölçü var. Çok önemli. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orduları gönderirken komutana biliyorsunuz tavsiyeleri var.
Mesela kadınlara dokunmayın diyor.
Evet, kadınlara dokunmayın.
Çocuklara
dokunmayın.
Yaşlılara,
mabetlere çekilmiş olanlara dokunmayın. Amalara dokunmayın.
Ağaçları kesmeyin.
Hayvanları rastgele öldürmeyin. Ancak size karşı savaş silah çekenlere karşı değil mi?
Evet.
Şimdi savaşı bile ameliyat gibi olan bir İslam değil mi? Şimdi
ya yani o kadar titiz, hassas.
Titiz tabii. Şimdi ameliyat görünüşte bir uzvu kesiyor gibi.
Evet.
Ama kurtarmaya yönelik İslam'ın cihadı bile Değil mi? Bu anlı harp bile kontrol altında. Bırakın normal hayatı. Efendim öldürme akla gelen bu harpte bile bir velâ tâtedû buyruluyor. Haddi aşmayın buyruluyor. Onun için eğer onlar barış şeyi uzatırlarsa ve incenahu lissilmi eğer barışa yanaşırlarsa fecna derhal sen de barışa yanaş buyruluyor. Onun için zaten bu savaşların filan İslam'da başlatıcısı biz olmayız. Osmanlı'da bile öyledir. Evvela karşı taraf başlar ondan sonra efendim bir fiili ilk müdahale Müslümanlardan olmaz. Bu Bedir'de de şeyde de hep böyledir. Yani mecbur kalındığı için mesela onlara Müslümanlık teklif edilir, cizye teklif edilir. Efendim kabul edilmediği son çare olarak şeye başvurulur. Bu kadar yani hatta şimdi bu dünyadaki böyle deniyor ama kullanılan silahları görüyorsunuz. Kimyasal silahlar, şey bombaları falan. İslam'da bakın harpte bile katiyen bu ateşli silahların kullanılması caiz değildir. Çünkü insanın yakılması haramdır. Değil mi?
Evet.
Zehirlenmesi haramdır. Bu kimyasal şeylerin de kullanılması doğru değildir. Şimdi bakınız sözü açıyor. Sporda bile hani güreş sünnettir ama mülakeme dediğimiz boks İslam'da caiz değildir. Çünkü adamı resmen dövüyorsunuz.
Evet.
Değil mi?
Evet.
O da bir şiddettir.
Bir tür şiddet.
İşkencedir
ya
yani.
Şiddeti spor haline getirmiş.
Spor haline getirdi Batı.
Evet.
Evet.
Yani oradaki içtihat malum siz de ifade ettiniz. İçtihat da cihat kökünden.
Elbette.
İçtihatsız cihat diyor. Yani şimdi içtihat ne? Hocam içtihat da malumunuz.
Evet.
Yani
fikri bir gayret bir şeyin doğruluğunu eğriliğini iyice inceliyorsunuz. Yani
ölçüyü araştırmak
evet,
değil mi? Ölçüyü bulmak.
Evet,
yani
evet.
İçtihatsız cihat bir anlamda ölçüsüz cihat anlamına geliyor.
İşte biraz.
Neye göre cihat yapılacak?
Evet. Şimdi tabii burada bir işe bir yola çıkarken bu hani kar zarar denir ya bu iş ne getirir ne götürür. Sizin şahsen veya Müslümanlara bunun faydası var mı yok mu? Düzeltmeye mi yönelik yıkmaya mı? Efendim eğer çare olacaksa bazen acı ilaç da içilir. Çare olacaksa ama olmayacaksa eziyettir değil mi? Yani bir iş yapılırken ne olursa olsun harbi kara vermek kolay değildir. Yani hesap kitap yapılır. Bu yol denenirse faydası ne olur, zararı ne olur? Mefsedet mi olur, maslahat mı olur? Yani bunlar zihni, işi iyice ölçü koyduktan sonra hareket etmektir içtihat. Şimdi biz maalesef böyle hikmet tarafını, illet tarafını düşünmeden, gerekçeyi düşünmeden biz bazen düşüncesiz hareketler var, bir de hareketsiz düşünceler var. İkisi de kötü bunun.
Evet, ne demek hocam?
Yani şimdi bazen düşünmeden, hesap kitap yapmadan rastgele hareket ediyoruz. Bu felaket oluyor.
Nereye gideceğini kestirmeden.
Kestirmeden. Bir de sadece düşünüyoruz, hiçbir şey yapmıyoruz.
Evet.
Bu da bir şeye yaramıyor pek.
Evet.
Onun için din muameledir efendim ama hani âmenû ve âmilüssâlihât biliyorsunuz bu 60 küsur yerde geçiyor. İman ve salih amel, yararlı iş, faydalı, rastgele iş değil. Yani ölçüp biçmek, maslahat dediğimiz, insanların dünyasına, ahiretine faydalı olan işi yapmak, faydasız olanı, zararlı olandan da içtinab etmek, uzak olmak. Yani bütün mesele hem dini hem akli ölçüyü nazar itibara almak gerekiyor. Ölçüsüz, zaten İslam'da dengedir, vasatiyettir, itidaldir. Efendim, tabii şimdi böyle tabii cehaletten kaynaklanıyor bu. Bir de manevi gönül terbiye olmayınca sadece bilmek de yetmiyor. Bir de bu işin hani tekkelerin bu konuda insanı eğitmede çok müsbet şeyleri olmuştur. Tevazu öğretilmiş, fedakarlık hani Allah rahmet eylesin Necip Fazıl konferanslarında derdikti ki şeriat, tarikat, hakikat üç şeyi söylerdi. Şeriat kanundur. Seninki senin, benimki de benim. Tarikat seninki senin, benimki de senin. Değil mi? Bu fedakarlıktır. Diğergamlıktır. Şimdi bu böyle bir halet ruhiye, ruhaniyete sahip olan bir insandan şiddet olmaz. Hatta büyüklerden kimdi? Şeyde Konyalı Hacı Veysade Mustafa Efendi derler evet. ki bunu bir şeye karakola götürüyorlarmış. Şimdi hatırıma evet. geldi. Bir jandarmanın birisi Hoca Efendi'ye bir tokat vurmuş o şeyde. O da demiş ki evladım hakkını helal et, elin acımıştır demiş. Evet. Şimdi müthiş bir şey değil mi bu?
Evet,
bu
evet.
kıvama gelmek yani belki ideal bir şeye böyle herkes gelemez ama bu şeylerin Müslümanlara verilmesi lazım. Ama bunu da verirken şuna da dikkat etmek lazım. Yani biz böyle bütün savunma şeyimizi, kendimizi koruma refleksini de şeyi öldürüp de düşman bize ne yaparsa İsa'nın Hazreti İsa'ya nispet edilir. Sağ yanağına vururlarsa sol yanağını da çevir filan. E o da şey değil. Tabii ona ait midir değil midir? Belki şu aşırı merhametin bir ifadesi olabilir de. Dövene elsiz gerek, sövene dilsiz gerek tamam da bir de eğer biz de sömürülüyorsak, maddi manevi kaynaklarımız yağma ediliyorsa ona karşı da bir duruşumuz lazım değil mi?
Evet. Evet. Bazen o da çünkü eleştiri konusu oluyor.
Evet, evet.
Yani senin de bütün reflekslerin ölmüş diyor.
Ölmüş deniyor.
Yani evet. Hatta tasavvufa yönelik de bazen öyle yani tasavvuf pasifizme yol açıyor. Halbuki evet. onun da değil mi dervişlerin evet, evet. Yani o diyelim Çeçenistan'da, evet. Kafkasya'da mücadeleleri evet. var. Afrika'da mücadeleleri var.
Ama şu da evet. Ahmet Bey şimdi aklıma geldi. Şimdi pasif mukavemet diye ella unfiye derler. Bu Gandhi'nin bir metodu. Hı hı. Hazreti Peygamber Efendimizin de Hudeybiye'deki şeyinden mülhemdir o.
Evet.
Oradan. Şimdi bakın o da bir mukavemettir aslında.
O da bir
aslında.
Tabii.
O da iyi bir mukavemettir.
Ama içinizin diri olması
lazım. Diri olması lazım.
Yani böyle bir kendinizi uyumaya terk etmemeniz lazım.
Evet. Yani sabır direnmek demektir evet. aslında. Bazıları sabrı yatmak zannediyor. Kenara çekilmek. Sabır mücadelede direnmektir.
Evet.
Şimdi o Gandhi filmi ben o zaman Brüksel'deydim. Onu iki defa, üç defa seyrettim ben. Müthiş bir filmdi o.
Evet,
Gandhi'nin
evet,
mücadelesi. Evet. Hatta Türkiye'de yasaktı. O şeyde 12 Eylül sıralarında hı hı. tehlike olur diye Türkiye'de de kullanılır diye
sivil çok direniş.
Sivil direniş tehlikeli kabul ediyor. Şimdi oradaki bazı sahneler var. Resmen grup halinde dayak yiyorlar. Bir grup gidiyor. Arkasından bir grup o da dayak yiyor filan. Görenler ama orada bir İngiliz gazeteci şeyi çekiyor. Diyor ki Batı'nın namusu sıfır oldu şimdi burada diyor.
Evet.
Yani mazlum pozisyonunda olmak da bir şeydir. Daima haklı pozisyonda olmak. Şimdi size birisi bir kötülük yapsa siz de aynı ile mukabele etseniz siz nöt eşi oluyorsunuz. Eşitleniyorsunuz. Daima haklı pozisyonda kalmak, vazgeçmemek ama o haklı pozisyonu dik durarak devam etmek.
Hani dikleşmemek. Orada biz o dengeyi, o şeyi nasıl seçemiyoruz da bir işte birilerimiz mesela bize kurulan kumpas yani İslam'la terörü
evet.
Müslüman'la şiddeti iç içe gösterme şeyine geliyor. Yani oradaki evet. şeyimiz ne hocam? Yani savrulmamız nasıl
evet, evet.
Oluşuyor?
Şimdi tabii her harekette tabii liderler çok önemli. Mesela Gandhi orada o bir tavırdı İngilizlere karşı değil mi? Silahla yok onlarla baş etmek mümkün değil. Ne yaptı? Mallarını boykot etti değil mi?
Evet.
Efendim tuz vardı almadı gitti okyanustan kendisi temin
tuz
etti. Bir çıkırık vardı kumaş almadı İngiliz'den kendisi dokudu. Efendim o hayata razı olduktan sonra buna derler ki halıyı müstemlekecinin ayağının altından çekme. Size şimdi birisi evinize gelse siz ona yüz vermeseniz adam sıkılır çeker gider değil mi?
Tabii.
Şimdi öyle bir tavır koymak. Mesela tebessümü esirgemek de bir mücadeledir değil mi?
Elbette. Tabii.
Yani o çok önemli. Bir ismi lazım değil. Erzurum'a gelmiş vakti zamanında birisi. Ramazan'da suyu içince herkes çekmiş gitmiş. E diyemez ki sen nereye gidiyorsunuz da diyemez değil
evet.
mi? Bu şeyde de öyle. Bu Solzhenitsyn'in şeylere karşı, komünizme karşı bir mücadele olarak bunu. Yani pasif mukavemet. Davandan vazgeçmiyorsun, direniyorsun ama onun yaptığı şeyle mukabele kötü pozisyonda olmama hadisesi sonradan bu mecburen şey yapıyor, pes ediyor karşı taraf. Çünkü bir şeyin de bir haddi var yani zulmün de bir şeyin son noktası var. Zalimi de götürüyor sonunda, şeyi de götürüyor. Yani bunlar tabii böyle hareketlerde bir organize lazım. Yani toplumun bu işe hani motive diyorlar ya, hazırlamak, evet, evet. Psikolojik olarak hazırlamak lazım.
Hocam evet. Bu genelde mesela bu DH'a katılan gençlerin bilhassa Avrupa'da, şurada burada, batılı ülkelerde hani İslam'ı yeni tanıyan insanlardan oluştuğu da söyleniyor. Deniyor ki ya bunlar batı toplumu içinde yetiştiler. Evet. Ona öfke duydular. İşte Müslümanlaşmaları da o iklimde oldu. Evet. Kalktılar, geldiler. İşte bu DH saflarına katıldılar. Batıyla burada hesaplaşalım. Burada onu pes ettirelim diye. Şimdi ama bir bedel de ödeniyor. Evet. İslam dünyası olarak. Evet. Hatta şu oluyor yani mesele dediğimiz biraz da o. Yani neredeyse şimdi geçen başbakan söylemiş, yeni Sykes-Picot uygulanıyor. Yani Sykes-Picot'da bölündü bu coğrafya. Evet. Ve nüfus bölgelerine ayrıldı. Şimdi o bölünenler de daha mikro parçalara bölünüyor. Yeni bir Sykes-Picot adeta uygulanıyor. Ve bunun için de bu örgütleri kullanıyorlar. Yani IŞİD'a şimdi Türkiye bile onunla mücadele etmek. Evet, yani işte bugün, Suudi Arabistan vesaire. Yani mesela böyle bir genç grup gelse, ya hocam işte dese, ya bu batıyı başka türlü yenemeyiz, biz de IŞİD saflarına katılalım mı falan dese, yani bu pasifizm yetti artık falan dese, ne dersiniz?
Şimdi bu şey, bakın, bu IŞİD dediğiniz olayın esas şeyi Irak'ta, biliyorsunuz o şeyden, bu Maliki döneminde bir koyu Şia baskısı, Sünnilerin kenara itilmesi, insan yerine konmaması, bir de o Saddam döneminden kalma, o aşiretlerin filan böyle itilmiş olmanın biriktirdiği bir öfke, ilk çekirdek orada oluştu şeyin, IŞİD'le ilgili. Bir de dediğiniz Batı, işte Fransa'da, orada burada, dünya kadar, Cezayirli Batı'daki Müslümanlar orada insan yerine de konmuyor. Şimdi Filistinler diyelim, ne yapsın, dünyanın gözü önünde bu kadar zulme de uğruyor. Bir de zannediyorum bu ümitsizliğin verdiği bir şey var. Evet. Hani bir insanın bir ümidi olsa onu kullanır. Şimdi İslam aleminde bu şeylerin ana sebeplerinden birisi de onu yaptık olmuyor, bunu yaptık olmuyor. Son hani tavuğun üzerine gelen şeye karşı, civcivlerini korumak için köpeğe bile, aslana bile saldırması gibi. Yani bunu haklı olduğunu söylemiyorum ama böyle bir ümitsizliğin de doğduğu bir şeydir bu. Yani ne yapayım diyor, çaresizim, elimden diyor, bari ne zarar verebilirsem onu bari yapayım diyor. Yani bu bir gerilmenin de şeyi, çaresizliğin şeyi. Zaten hep haksızlıklar böyle neticeler doğuruyor. Yani bu ortamın oluşturulmaması lazımdı. Batı bunu oluşturmayabilirdi. Yani şimdi bu problemi o da yaşamazdı o zaman, biz de rahat ederdik. Dünya paylaşım, işte maddi imkanların paylaşılması meselesi. Yani şu israf, şu çöplere dökülen şeyler bile aslında açlığı giderir, değil mi? Evet. Silahlanmaya, efendim, bir saatte 100 milyon dolardan fazla para gidiyorsa niye öldürmeye sarf edilen para yaşatmaya sarf edilenden daha çok? Şimdi böyle bir dünyada olur böyle şeyler. Yani anormal şeylerden normal şey de beklemek uygun değil. Yani dünya çapında bu işin sinek hani üreten zemini bir kurutmak, bir şey olur. Barış ortamı, o çok önemli.
Hocam öyle de yani mesela bunu Batı yapar mı? Ben pek yapacağını zannetmiyorum. Çünkü yani şu anda orduları yığıyorlar. Yani Rusya geldi Suriye'ye, Amerika geldi Suriye'ye, Avrupa geldi Suriye'ye, Irak'a geldiler. Yani bu coğrafyada işte silahlarını böyle terörle mücadele ediyoruz söylemi altında meşrulaştırıyorlar. Yani bizim bir şey yapmamız lazım. Yani bizim bir yani hem mücadele yöntemi diyelim ki hakikaten sömürüye karşı, bu istilaya karşı mücadele yöntemi, ama İslam'ın o izzetini, nezahetini de korumak şartıyla, değil mi yani?
Evet.
Onun için dedim yani, mesela önünüze bir grup genç geldi, yani öfkeli, bunlara haddini bildirmek lazım hocam diyerek geldi.
Evet, evet.
Ne denebilir onlara dedim size, tamam. Yani.
Şimdi tabii böyle gençler, Sami, buna inanmış olanlar da vardır, provokatör olanlar da. Ben 1980 dediğim o terör, evet, dönemleri.
Tabii.
Yani biz akşamları
80 öncesinde öncesi, ben gazeteciydim.
Ha, tabii.
Her gün 10-20 yani
gidiyordu.
Gidiyordu yani.
Evet. Çıkamıyorduk akşam yatsı namazına, çıkamıyorduk, evet, evet, silah, evet, sesleri falan. Şimdi bir gün birisi bana geldi. Efendim böyle şeytani bir bakışları falan anladım. Hocam dedi, görüyorsunuz dedi, mahvoluyoruz dedi. Sen dedi bak bir önümüze düş dedi. Biz 500 kişi geliriz senin arka. Beni tahrik etmeye kalkıyor.
Evet.
Dedim benim öyle bir pozisyonum, gücüm de yok. Siz dedim yüz vermedim yani.
Evet.
Böyle provokatörler de var. Efendime söyleyeyim.
Belki DAEŞ'in içinde de var.
Mutlaka yani bu, mutlaka var.
Yani çünkü o tür örgütlerin yani nasıl bir eylem ortaya koyacağı bilinmiyor.
Evet, evet, evet.
Şu söyleniyor. Mesela Körfez Harbi'nden bu yana, evet, Irak'taki bütün ilim adamlarına yönelik suikastlar düzenlendi.
Evet.
Yani fizik alimi, kimya alimi, din alimi, bazen Şii şiddet örgütü diye öldürdüler.
Evet.
Bazen Sünni şiddet örgütü diye öldürdüler.
Evet.
Yani onun içine İsrail ajanı giriyor, ne bileyim İngiliz ajanı giriyor, Fransız, Amerikan ajanı giriyor.
İşte bu tabii şimdi şey aklıma geldi. Biliyorsunuz Japonya Kincan Savaşı'ndan sonra yıkıldı, Nagasaki, Hiroşima falan. Yalnız şöyle bir şey, soğukkanlı, tabii iklimlerin de insan karakterinde şeyi var, tesiri var. Şimdi Japonlar, sen bize efendim atom attın falan, kahrolsun Amerika, yaygaradan ziyade baktılar ki bu işin böyle Amerika'ya karşı işte savaşanlar, silahlara karşı güçlü olmak için ne yapmak lazım? Kahrolsun falan demeden, slogancılığa girmeden bir öğretmene bakan maaşı vermişler. Bir şeye atılan jileti bile israf etmemişler. Tekrar bizim güçlenmekten başka çaremiz yok demişler ve gerçekten işte teknolojide vesairede, evet, dünyayla savaşmıyorlar ama kendi kendilerine yetiyorlar. Bir de tabii bu işin hani ekonomik boyutu var. İslam aleminde eğer bu kaynaklar adilane dağıtılsa, insanlar çoğu da bu niye gidiyor? Çaresizlikten, işsizlikten, hatta daha gidenlerin bile pek çoğu, değil mi?
Evet.
İşsiz, sevgisiz, efendim böyle ne yapılıyor? Kucağına düşüyor onların.
Evet.
Yani bu da bir problem. Ekonomik şartların da düzülmesi, düzeltilmesi, açlık vesaire, değil mi? İtilmişlik, bunlar da tahrik edici sebeplerdendir. Dolayısıyla mesele çok yönlü. Yani işte ekonomik boyutu var, eğitim boyutu var, ahlak boyutu var. İşte güçlü olmak dışa karşı, içe karşı, tedbir boyutu. Bir komple bir olay tabii. Yani zor ama ne yapalım, başka da
çare yok. Şey de var mı hocam? Burada mesela İslam dünyasının böyle bir merkezi yapılanmasının bulunmaması. Yani yani bir hakikaten 1 milyar 600 milyonluk, evet, nüfustan bahsediliyor ama darmadağınık bir dünya.
Evet, evet.
Onun ortaya çıkardığı zaaf da var.
Evet, evet.
Şey de var yani, işte eğitimsizlik de onun sonucu. Yani şimdi desek ki gençlere bir eğitim verilsin. Hani evet, kim verecek bunu?
Evet, evet.
Bilmiyorum. Böyle de bir sorunumuz var.
O problem var. Şimdi Malik bin Nebi diye Kuzey Afrika'da, evet, Allah rahmet eylesin. Ben onun kitaplarını, o Fransa'da yetişmiş bizzat. Batı'yı, Doğu'yu çok iyi biliyor. O bu terör olaylarını anlatırken İslam ülkelerinde bir şey, misal veriyor. Diyor ki hani diyor, siz laboratuvara gidersiniz, bazı maddeleri diğerine karıştırırsınız ama diyor dozunu bilmezseniz patlar diyor, inkılap şey olur, evet, infilak, evet, eder. İslam alemindeki hareketler de böyle dozları belirlenmeyen, kurallara bağlı olmayan fevri hareketler olduğu için, yani bunun kuralına bağlı olarak genel bir şey olsa, kaideli, değil mi, programlı bir hareket olsa böyle şeyler de olmaz.
Yani patlamalar dozu kaçtı mı?
Kaçınca öyle oluyor. Elde patlıyor.
Elde patlıyor. Kendini patlatıyor.
Şimdi tabii bu İslam aleminin dağınıklığı. Şimdi mesela diyelim ki bir İslam ülkesi, iki İslam ülkesi birbiriyle savaşıyor. Kur'an-ı Kerim'de bunun Hucurat suresinde şey var, açık. Estağfirullah. Ve in taifetani minel müminin aktetelu fe aslihu beynehuma. Eğer iki taife birbiriyle savaşırsa aralarını bulun. Eğer bir tarafı azgınlık yaparsa fe in bagat ihdahuma alel ukhra fekatilulleti tebghi hatta tefi'e ila emrillah. Eğer birisi sınır tanımaz, aşırılık yaparsa onu hizaya sokuncaya kadar efendim onunla savaşın, siz savaşın. Kendi adamınızı siz yola getirin. Başkası yola getirmesin, değil mi?
Evet.
Hani şimdi barış gücü falan filan. Müslümanlar kendi problemlerini kendileri çözmesi lazım. Bir kavga olursa ara bulucu biz olmamız lazım, değil mi? Niye Amerikalıya muhtaç olalım? Ekonomik bir problem varsa onu kendi aramızda, bizim kaynaklarımız var, insanımız da var. Efendim, tabii bu Batı bunları istemiyor. Eğer biz kendi problemlerimizi çözersek, ona muhtaç olmazsak, değil mi? 5 kuruşluk malı 100 kuruşa kime satacak? Biz köle durumunda, el açıcı durumunda olmalıyız ki böyle olmamız da arzu ediliyor şey tarafından. Bu bir artık dayak yiye yiye biraz da akıllanmak, değil mi? Hani bir musibet efendim bin nasihata şeydir. Çok da şey olduk. Belki şöyle de denebilir. Bir iyimser şey olunca, hani diyelim ki uyuşturulmuş bir adam soyulduğunun farkında olmaz. Evet. Efendim, ama yavaş yavaş kendine gelince şeye karşı bir tavır belirler. Biraz sanki İslam aleminin uyanması, ama biraz da kendini soyan ve kendine haksızlık yapan insana karşı tavrında biraz şey var. Problem
hocam, belki
var.
Belki bu uyanışı da sabote etmek, çığırından evet, çıkarmak, rengini bozmak.
Evet.
Yani şimdi diyelim ki şöyle bir şey. Mesela Mısır'da demokratik bir süreç başladı diyelim. Evet. Seçimler oldu. İşte İhvan iktidara geldi. Mursi cumhurbaşkanı oldu. Şimdi böyle devam ederse Mursi'nin bazı projeleri Mısır'ı alıyor.
Tabii.
Batı dünyasının kontrolünden çıkarıyor. Ne yaptılar? Darbe yaptılar.
Evet.
Güç kullandılar.
Evet.
Bu defa İhvan'ı böyle fiili mücadele alanına çektiler.
Çektiler, evet.
Şimdi de İhvan terör örgütü diye
evet,
üstüne damga vurdular. Yani o İslam'ın uyanış seyrini mesela damgalıyorlar. İşte teröre vurmak kolay onlar açısından.
Evet.
Ama terör damgası olmadan vuramıyorlar. Onun için İhvan'ı
gerekçe
terörize etmeye tabii çalışıyor. Mesela evet, Hamas
evet,
seçimlere girdi.
Evet.
Seçimlere girinceye kadar bir şey yoktu. Seçimlerden
evet,
başarıyla çıkınca Hamas terör örgütü
evet,
oldu.
Evet.
Onlara biraz da terör örgütü lazım İslam
lazım,
adına.
Lazım.
Değil mi hocam yani?
Tabii eskiden rahattılar. Şöyle rahattılar. Şimdi bir kralı satın aldıkları zaman
evet,
hani üzüm salkım vardır. Daneler bir şeyde tutulur.
Evet, sapı vardır.
Sapını tuttuğunuz zaman toptan götürürsünüz şeyi. Krallarla filan o taşeronlarla memleketleri yönetmek şeydi, kolaydı, satın alınıyordu. Ama şimdi bu halka yöneldiği zaman iş, o zaman kontrol zorlaşıyor. Yani demokrasinin, seçimin İslam alemine gelmesi onların lehine değil, kontrol zor olur.
Evet.
Şimdi baştan bunu belki hesap edemediler. Yahut da evvela buna bu rüzgarı estirdiler, bu vesileyle birikimi yok edelim filan gibi.
Yani ortaya çıksın bunların güçleri.
Çıksın 50
görelim,
senelik birikimi bir tırpanlayalım da bir daha 50 sene toparlanamasın gibi şeytani hesaplar da olabilir bu işin içinde.
Öyle evet, şöyle de bir şey olabilir mi? Bu mesela fiili mücadele, güç kullanma. Yani evet, bazı işte İslam adına meydana getirilen oluşumlar, ya güç kullanırsak
evet,
daha çabuk netice alırız. Yani bu da bir tuzak, olabilir
evet,
mi? Yani şimdi güç kullanmak için o gücün sonuç vermesi lazım. Sonuç vermeyecek gücü devreye soktuğunuzda, evet, ateşin içine attığınızda, evet, yani belki de Hudeybiye dediğim, evet, Resulullah, evet, Efendimiz, evet, onun, evet, için, evet, ya Müslümanları savaşa sokmak istemedi yani.
İşte o Hudeybiye dediniz ya, evet, o herkesin onu çok iyi okuması lazım. Evet. Orada Ebu Basir diye bir Ebu, evet, Cendel Cebi vardı. Ha. Ebu Cendel zincirlerini sürükledi, geldi. O şey Süheyl bin Amr'ın oğluydu o.
Evet. O müşrikler adına imza şey yapan kişi.
Efendim, buna rağmen müsaade etmedi. Resulullah'ın ricasına rağmen sen dedi sabret. Allah bir kapı şey açacaktır. Şimdi o anlaşmanın bir maddesi biliyorsunuz. Mekke'de birisi Müslüman olursa Medine'ye kabul edilmeyecek. Evet, ama Medine'de birisi müşrik olursa Mekke'ye kabul edilecek. Bu çok ağır bir şarttı. Evet. Bu Ebu Basir, bu çok önemli burası. Ebu Basir şeye gidiyor. Efendim Medine'ye gidiyor. Bu şartlara göre, anlaşmaya göre Medine'ye kabul edilmemesi lazım. Şeyden Kureyş'ten iki kişi yolluyorlar Resulullah'a bunu teslim alması için. O iki kişi geliyor Resulullah, anlaşmamıza göre bu zatın Medine'ye kabul edilmemesi lazım. Resulullah da bunu teslim ediyor. Bakın zor bir olaydı
zor
bu.
Bir olay.
Bir Müslümanı
lider,
şeye...
Tabii, bir lider var, evet, değil mi? O lider, evet, bir Müslümanı teslim ediyor.
Gavura, müşriye teslim, evet, ediyor. Şimdi Ebu Basir, tamam, ondan sonra yolda giderken iki kişi nezaretinde Mekke'ye götürülüyor. Bir ara dinleniyorlar. Kılıçları var şeyin, o Mekkelilerin. Tam oturdukları, dinlendikleri sırada Ebu Basir çok kurnaz ve şey bir zeki bir insan. Yahu diyor şu kılıç pek güzelmiş diyor. Şuna bir bakayım filan derken alıyor. Birisini şey yapıyor. Öldürüyor orada. Öteki de korku ve şeyle geliyor Resulullah'a. Medine'ye yakınmış demek ki. Muhammed diyor kendine göre aleyhissalatü vesselam. Bak diyor senin adamın diyor böyle böyle yaptı. Benim arkadaşımı öldürdü. Ben de kendimi zor kurtardım. Ebu Basir de geliyor o arada. Diyor ki ya Resulallah diyor sen görevini yaptın diyor. Beni yolladın verdin şeye anladım. Verdin. Şimdi diyor orada bir tabir var. Veylümmik ya müşire harp. Öyle bir tabir. İşte Allah iyiliğini versin. Bizi harp tahrikçisi, bizi şeye mi sokacaksın?
Savaşa mı sokacaksın?
Bak bu bir şeydir. Bir liderin basiretidir. Yani şartlar çok zor. Sen şimdi bu şeylerle bizi... Şimdi Resulullah Efendimiz bakın cihada izin verilmedi değil mi? Şimdi bir insan nasıl savaşır? Dövüşmek, dayak yemek için çıkmaz bir insan.
Tabii.
Sporda bile, güreşte bile evvela idman yaparsın. Hasmı yenecek konuma gelirsen çıkarsın.
Yoksa bilere. Ezilirsin.
Ezil dayak yemen çıkarsın.
Sürterler, evet, değil mi?
Yani İslam aleminde şimdi bu şeyde de oldu. Hama 82'de Hama Humus olaylarında, evet, oldu. Siz şimdi bir şehri ele geçirmekle koskoca bir ülkeyi ele geçirmiş olmazsınız ki. Tankınız yok, uçağınız yok, ordunuz yok. Değil mi? Böyle, evet, bir maceradır bu. İşte bizim Güneydoğu'da da bir şehre hendek kazıyor, kurtarılmış bir ya bir ilçeyi kurtarmakla koskoca bir devletin, yani bu işte öfkenin mantığı olmaz diyoruz. Bunlar hesaplı kitaplı olması lazım gelen işlerdir. İlerisini ne getirir ne götürür, netice alınır mı alınmaz mı? Bin bir hesap yapılır da eğer inanırsan ki bu işi başaracaksın, o da çok kırıp dökmeden, değil mi? Resulullah Efendimiz'in işte Mekke fethinde bu gayet açık şeyi.
Evet,
tarzı.
Evet, evet.
Yani Resulullah Efendimiz Hudeybiye, bunlar çok önemli şeylerdir. Bizim için ölçülerdir. Yani bu tabii zor şartlar altındayız. Kabullenilmesi zor bazı ihanetlerin, evet, ama evet, akıllı ve hakimiyet, öfkemize hakim olmaktan başka da şey yok.
Yani her şeye rağmen, evet, İslam'a, evet, bedel, evet, ödetmeden.
Ödetmeden, evet.
Peki şöyle bir şeyle hocam, fazla da zamanımız kalmadı. Şöyle 4-5 dakikalık bir süremiz, evet, var. Akıp gidiyor
tabii.
sohbetimiz.
Estağfurullah.
Ya Türkiye mesela bu noktada hani ya biz laik bir ülkeyiz. Hani İslam dünyasında olan bitenler bize ne mi demeli? Yoksa ya biz de bu dünyanın bir parçasıyız. Ülkemizin insanları Müslüman. Kendimizi Filistin'den şuradan buradan tecrit edemiyoruz. Bu İslam terör denklemi kurulması karşısında bizim de yapacağımız şeyler vardır diyebilir mi Türkiye? Mesela ne yapabilir İslam dünyasında bu manada bir öncülük adına, öyle tamamlayalım şeyimizi.
Yani şimdi hani bir taraf olan bir taraf olur derler. Böyle evet. Bir dünyada olup bitene karşı bir defa diyelim ki Suriye meselesi, 920 kilometre sınırınız varsa, akrabalığınız varsa, değil mi? Bayramlarda evet, evet. Falan gelinir gidilirdi.
Tabii.
Bizim kültürümüz, bir geçen de Antep'teydik. Halep ile Antep'in çok farkı yok.
Tabii.
Yani biz şimdi Sultan Abdülhamid'in hatıratında bir şey yazıyor. Bu diyor İngiliz faresi diyor bizim mutfağımızdan çıkmadı. Ben de diyor Japonya gibi bunların şerrinden uzak bir bölgede olsaydım emin olurdum ama diyor ne yapayım ki şeye. Yani olaylar bizi bırakmıyor. Bir de biz tarihte bu İslam alemine abilik babalık yapmış bir ülkeyiz değil mi?
Elbet.
Biz tesbihin imamesi ipi gibiydik. Şimdi tarih bize şartlar belki Cenab-ı Hak tekrar o misyonu. Hani biz buna mecburuz bir bakıma. Şartlar, tarih, coğrafya bizi bu işlerle ilgilenmek ve İslam alemini toparlama görevi verilmiş gibi bir istesek de istemeksek de şartlar bizi buna. Çünkü biz İslam alemini, yani bu bir ırkçılık falan meselesi değil. Biz çok tanıyoruz Kuzey Afrikalılarla, ben birçok insanlarla. Hepsinin ümidi şeydir, Türkiye'dir. Yani biz bunu bigane kalalım diyemeyiz zaten. Bugün Batı bile, şimdi bak bu problem onların da kapılarına dayandı değil mi?
Tabii,
mülteciler
tabii.
Dayandı, şu oldu, bu oldu.
Tabii.
Bir yerde yangın varsa söndürmezseniz size de gelir mutlaka.
Evet.
Yani inisiyatif almak şarttır.
Evet.
Öyle uzaktan ne olursa olsun. Bir defa Müslüman olarak zaten zulme uğrayanlara karşı değil mi? İşte Akif'in dediği gibi mazlumun işte şeysiyim diyor ya, zalimi alkışlayamam, zulmü asla sevemem.
Mazlumun severim mazlumu.
Mesele budur.
Evet.
Evet. Onun için biz Müslüman olmak, bir defa hadis-i şerifte zaten Müslümanların derdiyle dertlenmeyen gerçek mümin değildir değil mi? Bir insan olma haysiyetidir bu. Bir tavır
evet.
Koyma.
Evet.
Bu hem insani hem manevi, İslami bir görevimizdir böyle. Tabii dış politika maalesef hep şimdiye kadar duyduğumuz şeydir. Nedir? Çıkar ilişkileri.
Evet.
Ya vicdan yoktu değil mi?
Evet,
İnsanlık
evet,
yoktu şimdiye evet. Kadar. Biz canavar değiliz yani, insanız. Onlar da insandır, kardeşimizdir. İnsanlar patates değil ki, tarladan bitmiyor. Onun da anası var, onun da vicdanı var değil mi?
Tabii.
Yani meseleye böyle yaklaşmak. Yani bir de hümanizm, biz işte onu çok hoşuma gidiyor. Garodin'in kitabında görmüştüm. Bir Aymara Kızılderilisi sabah giderken çocuğuna diyor ki yavrum diyor bak başkası, yüzü sen, yüzü değişik olan sensin. Bu çok hoş bir ifade. Başkasını da kendin bil. O sensin, şekil farkınız var sadece.
Evet,
yani
evet.
İnsanla böyle bakmak gerekiyor.
Evet.
İşte bu vicdanı tekrar herhalde. Gönüllere
İnşallah.
Bunu başka da
İnşallah.
Çare yok. Evet.
Hocam çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyiciler, böyle su gibi akan Müslümanların meseleleri başlığı altında Ali Rıza Temel hocamla yaptığımız sohbet burada sona erdi. Bendeniz Ahmet Taş getiren, hayırlı günler diliyoruz efendim. Sağlıcakla kalın.